Ayrım 20. Toprak acıkınca 2. Erol Toy. Sayfa 359. İkinci günü daha sabahtan padişaha sadakat kararı alınmasını isteyenler oldu. Söz açılır açılmaz da kongrenin mi yoksa başkanlığın mı düzenlemesi gerektiği konusunda tartışmalar başladı. Tümü Atabe-i Felek, Mertebe-i Cenab-ı Hilafet Penahiye sadakat konusunda birleşiyorlardı. Ancak kararın şimdi mi yoksa sonra mı alınmasıyla kimin tarafından yazılması söz konusuydu. Bir taraf kongrenin sonunda yapılmasını istiyor, diğer taraf bunun besmele gibi başlangıçta olmasını savunuyordu. Salihli delegelerinden Zahit Molla sanki sadece bu kararı aldırmak için katılmıştı kongreye. Çırpınıyor, bir an önce karara varılıp bir mektupla durumun bildirilmesini sağlamaya uğraşıyordu. Hacim Bey bu tartışmayı kapatıverdi. Aslı aranırsa kongrenin padişaha da hükümete de karşıymış gibi bir anlam taşıdığını çok kapalı olarak belirtti. Ama yine de istiyorlarsa sadakat bildirgesi çıkarabilirlerdi, çıkardılar. Uşak delegesi eski milletvekillerinden İbrahim Bey, kongrenin bir milli meclis anlamı taşıdığını, her bakımdan ulusu temsil ettiğini ileri sürerek hemen komisyonlar kurulup alınacak kararların düzenlenmesini istiyordu. Alaşehirlilerle başkan da katılınca karar kolay alındı. Akhisar cephesi komandanı Ethem Bey bir sorun attı ortaya. Komisyonlar kurulsun, kararlara ışık sağlansındı. Ama kararlarına öz olacak bilgilerin hiçbirini hükümet kanalından almasındı bu kurullar. Çünkü yanlışa dayandırmış olurlardı. Hükümet içinde kongrenin toplanmasını isteyen, hatta onun kararları yönünde çalışmayı kuranlar vardı. Ama elbette böyle bir ilişkiden sadece yararlanılır, hükümet buyruğundan kaçınırlardı. Amaçları da bu değil miydi zaten? Hükümetin buyruğuna uyacak olsalardı bu toplantının anlamı yiterdi. Hükümet toplanıp bir karar almıştı. Yunan, İzmir ve yöresine işgal güçlerinin buyruğuyla çıkmaktadır. Demek ki bunu oldu bitti kabul etmek gerekir. Aksi takdirde anlaşmalar bozulur ki yeniğin anlaşmayı bozması kendi felaketini hazırlar. Durum bu olunca hükümet söz konusu olamazdı alınacak kararlarda. Hem kongreye de karşı değil miydiler? Kongrenin dağıtılması, üyelerinin tutuklanması için buyruk göndermişti hükümet. Ne var ki Mustafa Bey'in milisleri çevrede kol geziyor ve kenti ellerinde tutuyorlardı. Kaymakam bu güçten korkmasa hükümetin buyruğunu yerine getirecekti. Milisler en küçük davranışın karşılığını kurşunla veriyorlardı. Kurşun her sorunu çözümleyen bir yargıçtı artık. Hükümetin eli de kolu da bağlıydı çifte fişeklikli milislerin karşısında. Bütün bunlar açıkça bilinirken kararlarını hükümet bilgilerine dayamak Ethem Bey'in dediğinden başkasını getirmezdi. Yanılırlar, yanlış yolda yürüdükleri için de yenilirlerdi. Oysa yenmek hükümündeydi onlar. Cepheleri tutmak, Yunan'ı geri çeviremeseler bile yerinden kıpırdanamayacak bir duruma getirmek zorundaydılar. İkinci gün bunların tartışmasıyla kapandı. Tüm delegeler Cevdet Bey'e çağrılıydılar. Kazanlar vurulmuş, siniler hamur işleriyle fırınlara sürülmüş, konukları bekliyorlardı. Topal Ali sofralar arasında gidip geliyor, arada bir yere sığışıp bir iki lokma atıştırıyordu. Sofranın en canlı, en sevinçli konukları hoca efendilerdi. Tümü yan yana iki düğün sinisinin çevresini almışlar, gülerek atıştırıyorlardı önüne geleni. Telgraflar çekildiği halde bazı yerlerden delege gelmemişti. Özellikle Bozdağ yöresinin eksiği tamamlanmalıydı. Hemen oraları çok iyi bilen ve zaten milisleri tüm dağı kapsamış durumda bulunan iki kumandanı gönderme kararı alındı. Mustafa Bey ve postu Mestan Efe Bozdağ'a dolaşacaklar, delegeleri çağrılayacaklardı. Cephe kumandanları ile Reddi İlhak Heyeti Merkeziyesi'nin yetkileri tartışıldığı için ancak akşam yola çıkabildiler. Bir kelime üzerinde saatlerce duruyorlar, bu kelimenin değiştirilmesi için saatlerce tartışıyorlardı. Ali sıkılıyor, bunalıyordu tartışmalardan. Ama giderek yumuşuyordu hava. Giderek sert çıkışların yerine uyuşma arayan cümleler kuruluyordu. Ali nedenini sorduğunda güldü Hacim Bey. Kongre bunladı Ali Efe. Kolay mı çok ayrı görüşte olan kişilerin bir araya gelip tartışması? Her birinin aklında başka sorun. Her biri başka bir düşüncenin adamı. Gördün işte Zahit Molla'yı. Kendi kenti Salihli Yunan'ın burnunun ucundayken toplantının besmelesi padişaha bağlılıktır diye tutturdu. Sanki Yunan'ın oralara kadar gelmesine padişah razı gelmedi. Vallahi iyi beyim, hiç yüksünmüyorsunuz. Yüksünmek mi? Bizim tek güvencemiz bu insanlar Ali. Eğer onlar bir dağılır, bir noktada buluşmadan, kaynaşmadan ayrılırsa cephenin birleşmesi güçleşir. Olanaksızlaşır hatta. Bunu sağlamak için sabırlı olmak gerek. Ya kurşun beyim, o her şeyi çözümlemeye yeterli değil mi? Yeterli mi? Durdu bir an Ali. Boş bir saatindeydi Hacim Bey. Boş olduğu için de Ali'yi konuşturmak istiyordu. Sigarasını yakmış, çeşitli yerlere dağılmış delegelerin toplanmasını beklerken söz açıyor durmadan. Ses vermedin, yeterli mi? Elbet yeterli beyim. Nasıl, anlat hele. Bak anlatayım beyefendi. 15 gün kadar önceydi. Ödemiş yakasından bizim milisler için bir kıynam yardım gelmiyor. Oysa demirci Mehmet Efe bizim sınırdaki köylere zeybek salıp erzak adam toplatıyor. Mustafa Bey de durmadan artan milislerin masrafını sadece Alaşehir'in karşılamasından bıkkın. Sadece Mustafa Bey değil, tüm beyler kendiliklerinden toplandılar. Erzak gerek askere, para gerek. Nereden bulacaklar bunu? Karar verildi beyim. Çevre de katılacak bu işe. Dağ yöresini ben üstüme aldım. Gönüllü topluyorum. Erzak, silah gönderiyorum. Yeterli değilmiş. Özellikle ağalar yan çiziyorlar. Yahu diyoruz haber götürdüğümüzde. Asıl sizin malınız korunsun diye öleceğiz biz. Bizimki bir ırz kavgası. Ama sizinki öyle değil. Gelin etmeyin, verin bir şeyler. Ne gezer beyim? Bir yan çiziyorlar ki sorma. Tabii toplandık bir sabah. Düştük Bozdağ'a, açtık tepeleri. Bir de baktık ki Keles'teyiz. Keles'in en zengin bir ağası kim? Koca Kulak oğulları. Vardı kan aynı. Dedik ki, aa böyle böyle. Yemine oturmaz mısınız? Kuruşum varsa bedenime basılsın diye. Ulan aa, etme, tutma. Buradan yukarıya bir senin adın ünlenir, bir de bizim kara ayakların. Yok. Eh dedik, günah bizden gitti. Kolayladık işi. Hadi bakalım, ya canın ya malın. Ağalda ne kadar koyun, yanında ne kadar altın varsa söktürdük. Tuttuk dağı. Demirci Efe de bizim kara ayakları aynını yapmış. Gelmiş ki ağa ortalıkta yok. Ambarı kilitleyip yediklere karışmış. Durur mu zeybekler? İşte beyim, bu kadar kolay çözümlenir bu sorun. Yok Ali Efe, süngünün ucuyla her şey yapılır. Üstüne oturmaktan gayrı, der Fransızlar. Doğru bir sözdür bu. Burada kentleri, cepheleri birleştireceğiz. Sizin yaptığınız aslında doğru. Madem adam katılmamış yurt savunmasına, cezalanmalı. Ama bunun ölçülerini koymak gerek. Siz ne bulursanız sürüp götürüyorsunuz. Kongre karar alacak. Her kent belli bir oranda katılacak savunma giderlerine. Ve bundan sonra aldığımız çapul değil, vergi olacak. İşte tartışmaların amacı bu. Ve ne kadar çok tartışılırsa, bil ki insanlar birbirine o kadar kaynaşır. Benim aklım ermiyor bu işlere beyim. Hiç aklım ermiyor hem de. Peki sonra ne oldu Koca Kulak oğlu? Ne yaptı? Hiç. Ne yapacak? Fırlamış gitmiş demirci Mehmet Efe'nin yanına. Demiş ki efem böyle böyle. Demirci bizim beylere haber gönderdi. Onlar millicilerin başı ya ondan. Beyler iade ettiler mi alınanları? Ederler mi? Dediler ki senin zeybeklerin Alaşehir köylerinden topladığını ver bize. Biz de Koca Kulak oğlunun koyunlarıyla altınlarını iletelim tezelden. Sonra? Sonrası beyim. Demirci Efe hesabı oturmuş olmalı, ses soluk çıkmadı. Ne yani, misilleme miydi bu? Biraz da öyle, biraz da yoksulluk. Beyim, hükümetin bizim toplantıya izin vermediği doğru mu? Doğru, hakkımızda ferman da var, tutuklanmamız için. Öyleyse neden hala hükümete bağlıyız diye yırtınır beyler? Dedim ya biraz önce, henüz havasına giremediler. Hele bir girsinler, gör bak neler olacak. Sabırlı olmak gerek bu işlerde. Sabırla götüreceksin konuyu, hiç ardını bırakmadan ve hiç acele etmeden. Hele bir kızışsın hava, bak bu gördüğün, kızdığın kişiler ne kararlar alacak. Şaşıp kalacaksın. Sabır güç iş bebeğim. Sabır bir yerde fedakarlıktır Efe. Yurt ödevi yapanlarsa en büyük fedakarlığı baştan göze almışlardır. Ölümü. Bir kez ölümü gözüne kestirmiş kişi için öteki fedakarlıkların sözü olamaz. Öyle değil mi? Öyle beyim. Geldiler galiba. Bir bak bakalım da toplantı başlıyorsa devam edelim tartışmalara. Sonra da yarın yer değiştireceğiz. Fevziye Okulu'na gidiyoruz. El koduk oraya. Desenize Tevfik Bey'in tam karşısına gidiyorsunuz. Kudurur artık. Ne yapalım? Sizin beylerde de biraz suç var. Adama hiç haber vermemişler yaptıklarından. Buna kızıyor daha çok. Dedin ya beyim, yurt ödevi fedakarlıkla olur. Eğer öfkesinin nedeni buysa yanılıyor bey. Kızmak, sinirlenmek yok savaşta. Vuruşmak var. Bundan kaçtı mı kişi, bir özür bulmamalı korkaklığına. Olanı kabul etmeli. İlk onun evinde başladı tartışma. Herkesi Amerika'ya mektup yazmaya çağrıladı o. Biz vuruşma kararı aldık. Bakalım, Bugün şu demir yolu sorununu da bitirelim de belki bir kez daha gidip konuşurum Tevfik Bey'le. Biz burada karar kılsak, Fransızlar bizim sınırlarda Türk memur çalıştırmayı kabul ederler mi dersiniz? Hele biz karar kılalım da, etmese kendi bilir. O zaman iş sizin bombacılara kalır. Fransız kârına bakar. Anlar mı Türk Yunan? Baktığı iş zarara gidiyor, hemen yapar dediğimizi. İş ki biz karar alalım. Ya İzmir'e gönderilen erzak işi? İşte o biraz zor Ali Efe. Sizin beylerin çoğu ekinini İzmir'e satıyor. Uşaklılar, Salihliler de öyle. Kongrenin çoğunluğunu da onlar meydana getirdiğine göre satacaklarına versinler milislere. Biz erzak diye hanay basmıyor muyuz? İşte bak, yine sabırsızlandın. Adam gider cephede vuruşur. Ama bir yandan da ticaretini sürdürür fırsat bulursa. Ekin pahalılandı, zarar etmek ister mi? Zaten benim bu işlere hiç aklım ermiyor beyim. Ermediği de iyi. Kamil Efendi girdi kapıdan. Delegeler gelmiş, toplantı salonu dolmuştu. Başkan isterse toplantıyı başlatabilir. Hacim Bey kalktı. Ali yanında yürüdü. Kapıyı açıp yol verdi. Sonra her zaman olduğu gibi selamlığın köşesine geçip dikildi. Dediği çıktı Hacim Bey'in. Topal Ali hiç ummasa, hiç beklemese de ayrı tellerden çalan kitle zamanla aynı yerde buluşmaya başladı. Hacim Bey'in önergesi bunu anlamasına yetti. Çünkü öneri zehir zemberlekti. Ve daha okunurken burnunu kıvırmıştı Ali. Yunanlıların her türlü uygarlık yasalarına aykırı olarak ülkemizi ele geçirmesi ve her türlü kötülük ve cinayeti yapmaya başlamaları anından beri patlayan, milli hislerin sonucu olarak başlayan savaş ve bu savaşı belirleyen milli eylem kurullarının tek amacı ve asıl emeli, Yunanlıların tarihsel ülkemizden kovulmasından ibaret olduğu halde, bu gerçeğin şimdiye değin merkezi hükümete anlatılması başarılamamış ve dileğimizi bildirecek her çaba kötü düşünceye hedef olmuş ve hatta merkezi hükümetçe tüm örgütlenme çabasının yok edilmesi için kararlar alınmıştır. Bu durumdan şüphesiz kamuoyu pek üzünçlüdür. Bu duruma göre Sayın Kongre kurulunca layık olduğu önermi uygun bir surette incelenmek ve tartışması yapılarak ulusun isteğini göz önünde bulunduracak ve güçlü bir kabine kurulmasına buyruk çıkarılması gereğinin hakipay-i şahaneye sunulmasını dilerim. Kim? Dedi Ali. Bunlar mı? Bunlar mı hükümetin değiştirilmesini isteyecekler? Olası değil. Hiç olası değil. Başkan tutmuş, bu adamlarla hükümet değiştirme kararı alacak. Hem de sadece iki cephe kumandanı, bir de Abdülgafur Hoca Efendi'nin katıldığı bir teklifle. Ayvalık cephesinden Mustafa ve Ali Galip Beyler de imza atmışlar altında, biz de varız diyorlar. Diyorlar ya, yine de kulak verdi, gözleri parlıyordu. Eğer bu adamlar bu önergeyi kabul ederlerse, o zaman Hacim Bey'in her bir dediğine inanacak, hiç kuşkusuz hem de. Açıklıyor işte nedenini. Milli eylemin ve bu eylemin içinde bulunan kişilerin en büyük talihsizliklerinden biri de gerçek amaçlarının anlaşılamamasıdır. Tekrar açıklamanın gereği yoktur. Herkes anlamıştır, inan getirmiştir ki amaç tektir. Yunan'ı kovmak. Bunun aksi yönüne gitmek alçaklıktır. Biz bunu şimdiye değin hiç anlatamadık. Avrupa gazetelerine bakarsanız bizi çetecilikle suçlarlar. Hükümetimize bakarsanız bizi iddiatçılık, cumhuriyetçilikle suçlar. Balıkesir için yakın zamana kadar İstanbul yalnız özgürlüğünü açıkladı. Açıklayacak gibi sözler yaydı. Oysa amacımız Yunanlıların kovulmasıdır. Düşman bizden 4 saat ileridedir. Bu kongrenin de kötü düşüncelerle karşılanacağını çok düşündüm. Hükümet bu toplantıyı başka şekilde gösterecek. Bizi kendileri olmazsa ki buna kendilerinin gücü yetmiyor. Her şey açıktır. İşte tüm karşı durmalara rağmen toplantımız devam etmekte, ulusun özgürlüğü ve yaşamı için gerekli kararlarını alabilmektedir. İşte bu güçsüzlükleri yüzünden bizi kötülemeye ve kendi güçleri yetmediği için de daha güçlülerin yok etmesine gerekçe hazırlıyor. Biz bunları karşılamak zorundayız ve karşılayacağız da. Hadi bakalım, dedi içinden Ali. Bunca güzel sözün karşısında davranın şimdi. Davranın ki kaldırın ellerinizi. Hep bir ağızdan bağırın yine. Hemen düşsün bu hükümet. Hadi durmayın. Ali'nin içinden konuştuklarını dinleyen yok ki. Tam o sırada ortalardan bir el kalktı. Ve Sındırgı cephesi komutanı Şişman Ethem Bey söz aldı. Yüzü güldü Ali'nin. O bir savaşçıydı. Ve savaşçı bilirdi gücün ne olduğunu. Bildiği için mutlaka başkanı destekleyecektir. Karar çıkacak demek ki. Baba Ali bize kötü gözle bakmaktadır. Bu yüce kurulu bir değerli kitle olarak değil, reziller alayı olarak görmektedir. İşte bunun için eğer önergeyi oylarınızla kabul ederseniz kararımızı hükümete değil, çünkü burada yurtları için ölüm bağısına savaş kararı vererek toplanmış ve henüz savaş alanının tozunu ayağından silmemiş olan sizler, böylesi bir hükümeti karşınıza almamalısınız. Eğer önerge kabul edilirse ben bunun Zat-ı Şahane'ye gönderilmesini öneriyorum efendim. Hemen Ömer Bey kalktı. Alaşehir'i temsil ediyor, aynı zamanda kongre katipliğini de yapıyordu. Ali gözlerini dikti. Ömer Bey başından beri vuruşmacıların arasındaydı. Şimdi kalkıp başka türlü konuşamaz ya. Konuşmadı da, sadece bir noktayı belirtti. Meşruti hükümetlerde ulusu temsil eden hükümettir. Padişah için kulluğumuzun devamını bildiririz. Başbakanlığa da kararımızı. Delegelerde tıs yok. Olası mı bu? İnanılası mı? Şimdi mollalardan biri çıkar, bir soğuk su katar mı pişmiş haşa? Hayır, bu kez işler düzgün gidiyor. Savaşçılar konuşunca kitle sessiz dinliyor nedense. Gözlerinin içinde güneşler doğuyor Ali'nin. Nedeni belli. Savaşçıların elinde silah var da ondan. Adam ve silah yalnız onların elinde. Baksana, hükümet bile onların karşısında suspus. Koca kaymakam okulu vermem diye diretmişti ilkin. Ama Mustafa Bey'in kara keçili alayı kol gezmeye başlayınca anahtarları kendi eliyle getirmemiş miydi? Hep oraya varıyor iş. Bir kez namluyu diktin mi adamların göğsüne? Ama bunların tümü de savaşçı ya, sarıklısı, dolaklısı, savaşçı olmayan var mı aralarında? Tevfik Bey onca uğraştı, manda sözünü ettirebildi mi birine? Ettiremedi. Ayvalıklı Mustafa Bey girdi söze. Bu kararımızı hemen bir bildiri haline getirelim. Sadece yukarıya değil, tüm basına da duyuralım. Ulus anlasın ki biz bu hükümeti istemiyoruz. Ve oylamaya geçildi. Salihli müftüsünün kolunu tavana değdirmek ister gibi kaldırması öteki sarıklıları da coşturdu. Yine de 12 kişi oy kullanmadı. Olsun, çoğunluk elde edilmişti ya. Demek 12 kalmıştı, henüz tam inan duymayan. Yakındı, çok yakındı onların da ötekilere uyması. 15 dakika ara verildi toplantıya. Yandaki başkanlık odasına geçildiğinde Hacim Bey Topal Ali'nin sırtını sağızladı. Nasılmış Ali Efe, sonunda istediğimiz kıvama geldiler mi? Yok beyim, ben memnun değilim bunlardan. 12 kişi parmağını kaldırmadı. O kadar olmasın mı yiğit? 40 kişi vardı. İki katından fazlası evet dedi. Daha ne? Bunların tümünü sürmek gerek cepheye beyim. Yunan'ın önüne dikip Nazeri tutuşturmak gerek ellerini. Sonra yapacaksın toplantıyı. Bak nasıl bağırıyorlar. Buradakilerin çoğu dediğin gibi zaten Ali. Cepheden gelenler çoğunlukta. Oyu sağlayanlar da onlar ya beyim. Benim dediğim ötekiler. Daha sonraki toplantıda eylemin adı konacaktı. Başladıkları an Kuvayi Milliye demişlerdi. Şimdi değiştirecekler miydi yoksa? Millicilik çok iyi bir attı, daha ne? Ama bir yeni isim çıktı ortaya. Hareket-i Milliye Reddi İlhak. Bu da aynıymış. Olsun, adından ne çıkardı ki? Önemli olan eylemdi bu işte. Eyleme bakmak gerekirdi, o da olup gidiyordu. Her geçen gün daha umutlu, daha kıvançlı bir toplantıya tanıklık etmenin sevincini yudumluyordu Ali. Hükümetin değiştirilmesi için karar alan kongre, Fransız kumpanyasının Türk sınırları içinde Türk memurlar kullanması kararını daha da kolay kabul etti. Eğer kumpanya aksilik çıkarırsa, işte o zaman iş bombacılara kalacaktı. Kongre bunu kararlaştırınca uymamazlık edemezdi kumpanya. Parti pehlivanının adamları iyice gevşemişlerdi. Yunan karşılarında dikilip kalmış. Onlar ilk baskının coşkusuyla her zaman kazanacaklarının inancını da almışlardı. Kazdıkları siperlerde uyuyanlar sabah ezanının okunduğunu duymuyor. Nöbetçiler tümseklere dizelenmiş uyukluyorlardı. Karanlık giderek gücünü yitiriyor. Osman ayağını tımar ettirdikten sonra parti pehlivan buyruğunda makinenin başına oturmuştu. "Biz Poyrazlılar," diye başlıyordu her lafa. "Bir kez çöktük makinenin başına. Gayri yedi ceddi gelse Yunan'ın canını okumak boynumuza borçtur." Poyraz çetesi Ahmetli'yi tutmuştu. Sağ başlarında Ethem Bey'in çerkezleri. Parti pehlivan Ethem Bey'in yerine cepheyi gözetiyor. Mustafa Bey Alaşehir'de kongrede olduğu için asıl kumandan vekili parti pehlivan. Bazen de Hacı Ali Bey. Ama çerkezlerinin usta dövüşçülüğüyle kısa zamanda büyük ün kazandığı için Ethem daha yakın geliyor ona. Beşir uzun boyunun üstünde boynunu dikmiş çevreyi kokluyor gibi. Osman uzaktan söz attı. "Hayrola Beşir yoldaş, zağırlığa mı özendin?" "Yok ağa, zağırlık kim biz kim, öylesi işleri sana bıraktık da." "Bak sen köpek dölüne, sonra?" "Sonrası şu ki burnuma barut kokusu geliyor." Demedim mi ben sana, barutluğuna iyi bak. Çakar almazın ateşini tüketmeyesin. Delilenme Osman ağam. Makinenin başına oturup da tafra satma bizlere. Bizim elimizdeki Amerika kralının has tüfeklerinden. Bir Yunan yoldaşımız nasılsa unutmuş, buluverdik. Hadi deli bozuk, sen silah bulmazsın, alırsın düpedüz. Yok ağam, Allah bir hakkı için buluverdik bunu. Sahibi aranıyordur artık zavallı. Yok işte, o dediğini yapabilemez Poyrazlım. Neden ulen, neden yapabilemezmiş? Yapabilemez, çünkü parti ağam da iyi bilir ki oncağız tam alnı kabağından vurulup yatıverdi yere. E baktım ki silahını alacak bir mirasçısı yok, Teto Beşir dedim. Yazıktır bu silahcağıza. Yadın elinde kalırsa hiçbir işe yarayabilemez. Benim gibisinin olsun ki tetik bastığına değsin. İyi demişim mi? Çok bir iyi demişsin Beşir ağam, bilmez miyim? Bilirsin kafir, hem de iyi bilirsin elbet. Herkes senin gibi makineliğe konmaz ha. Bazen böyle en bir iyisinden Amerikan silahına selamı çakar. Bak Beşir ağa, uzun zaman var ki kıpranmaz bu keferenin askeri. Bir tuzak kurmasınlar bize, sen yüksektesin. Bir iyicene bak da bir oyun düzüyor mu haberle ha. Yunan'da oyun düzecek hal bırakmamışsınız ki. Biz gelinceye canını okumuşsunuz Ahmetli düzlüğünde. Şimdi bir daha oyun etmeye kalkabilir mi sanıyorsun? Anladım koca Çerkes, kalkabilemez diyeceksin. Ben de derim ki... Teto Beşir gevrek gevrek güldü. Kalpağını ensesine attı bir fiskeyle. İki yanına ipek tuğralar işlenmiş kadife tütün kesesini çıkardı. İki parmağının arasına kıstırdığı ince kağıtla kalın bir sigara sardı. Sonra keseyi Osman'a attı. Sar bakalım Osman ağam. Sar ki sabahleyin ciğerlerin temizlensin. İyi tütündür ha. Sağ ol Beşir'im, sağ ol. Osman sigarayı sardı. Beşir kav çakmağını çıkardı. Demiri var gücüyle vurdu taşa. Bir küçük kıvılcım sıçradı. Ve bir büyük gürültü kapladı yöreyi. Osman yere kapaklandı. Hay uğursuz Çerkes. Çakmak yerine bomba mı attın be? Bir gülle düştü tümseye. Toprak alabildiğine savruldu. Osman makineliği kaparak çukura sığındı aceleyle. Bağırdı. Teto! Oğlum Teto! Ses yok. Daha doğrusu öyle bir gürültü sardı ki çevreyi, Osman'ın sesi duyulmuyor. Ama durmadan bağırıyor Osman. Hay kırılası Çerkes! Ulan nedir bu yaptığın? Cephaneliği mi patlattın? Fişeklerin mi tutuştu? Tövbe Rabbim, cehenneme düştük ki. İlk gülle Beşir'i uçurmuştu. Osman makinelisini de canını da iyi kurtardı. Gülle çukuruna sığınmış, durmadan basıyordu makinelinin tetiğini. Hele gavur oğulları! Kormayayım yanınıza Teto'nun öcünü, yürüyün hele. Gelin bakın Osman'ın mermisi nasılmış. Şeker ki baldan tatlı. Ulen sabahın köründe bok mu var bu yanda topa tutacak? Şunca cızıkta Çerkez yoldaşımla dertleşip duruyorduk. Hay uğrulara çarpasılar. Hay dinsiz imansızlar. Fişeklikleri tükeninceye kurşun yaktı Osman. Oluk gibi ter akıyordu yüzünden. Ilık bir ağırlık kaplamıştı yüzünün sağ yanını. Elini sürdü, ter atıyorum diye sürttü yanağı. Ve birden sövmeye başladı. Ulen, vay babasının şarap çanağına pislediğimin keferesi. Şuna bakın ulen, bizim de suratımızı götürmüşler. Vay Çerkezim, vay ki sana neler oldu. Benim suratımı alan gülle kim bilir sana ne yaptı. Gördün mü, işleme kesen de bende kaldı. Miras sözü ediyordun, konduk mu senin de kötü mirasına şimdi? Oldu mu bu, olur mu, kalksana be. Kalk da varalım şu keferenin üstüne. Ver edelim kurşunu. Bilirim, bilirim ki sen bakmadan vurursun, komyalım öcümüzü. Bak ki benim surat gitmiş. Hadi yiğidim kalk. Top atışı durmaksızın devam ediyor. Osman'ın sövmesi de. Parti omzunu tuttu. Ne Osman ağa, yine mi kaptırdın bir şeyler? Kaptırdım ki parti ağam. Kaptırdım ki Teto yoldaşı, sorma. Tanrı toprağını bol etsin. Yaman bir silah şördü. Ne demezsin be ağam, ne demezsin. Hadi nöbeti biraz değiştirelim. Var git kafanı bir onart. Kafam mı? Ne olmuş ki kafama? Bir delik açmış gülle parçası. Hadi durma. Hey tanrım, bu bendeki de köpek şansı ki pehlivan ağa, nasıl desem. Bu kaçıncı yahu, her seferinde bir sıyrık bir delik, çattık bu kefereyle, çattık ki. Direnmedi. Top sesleri hafiflemiş, uzaklaşmıştı. Omuzları düştü Osman'ın. Başını yere eğdi, siperlerin ardından sığınma çadırına doğru yürüdü. Hacim Bey, Sarı Kız Oteli'nden Kulalı Mariçan'ın evine taşındı. Madem burada kalmam uzayacak, otel odalarında kalmayayım diye sabahleyin çıkarken tembihledi Aliye. Mariçan'ın evini bilir misin Ali Efe? Bulurum beyim. Bilmezsin yani. Bulurum beyim, hiç tasalanma. Peki, madem bulursun, bir zahmet benim eşyaları taşıyıver artık. Elbet beyim, elbet taşırım, siz rahat olun. Çok rahatım Ali Efe. Sen yanımdayken öyle rahatım ki. Gerçekten de öyleydi. Milis kumandanları sıkıştırmışlardı dünden. Kongreden bir genel af çıksın istiyorlardı. Şimdiye değin işlenmiş tüm suçlar bağışlanacaktı ki savaşçılar temizlensin. Çünkü çoğu şeytana uyup olmayacak işler yapmışlardı cephe açılmadan önce. Ama cepheye katılmak, Yunan'la vuruşmak temizlerdi geçmişi. Kanla yumuştu çoğunu pek çoğu. Kalanlar için bir bağışlama kararı almak da kongrenin yapacağı işti. Bugün bu konu tartışılacak. Bir fırsatını bulup anlatmalı bunu delegelere. Toplandılar. İlkin bir sorun vardı. Sivas delege istiyordu. Toplanacak kongre için mutlaka bir delege gönderilsin demişti Mustafa Kemal Paşa. Hacim Bey bunu sundu ilkin. Hemen karar alıp birini yola çıkarsalar iyi olurdu. Hacim Bey önergeyi okutup bekledi. İlk sözü Uşak delegesi İbrahim Bey aldı. Sivas'taki kongrenin hangi esaslar üzerinde tartışma açtığını bilmiyoruz. O da bizim gibi yöresel bir toplantıdır. Öyleyse bir birlik, bir antlaşma ortamı bulmanın şimdilik hiçbir gereği yoktur. Biz burada cephe kurduk ve Yunan'ın önünde durduk. Eğer durumumuzu göz önünde bulundurup bize yardım ederlerse semana ve tana. Yok, bizim bulunduğumuz durumun dışında konuları tartışıyorlarsa zaten uyuşacağımız bir nokta yoktur. Öyleyse oraya delege göndermemizin hiçbir gereği yoktur. Mustafa Bey hemen söz aldı. İbrahim Bey biraz önce erzak sorunu tartışılırken yine böyle yapmıştı. İzmir'e zahire satışının yasaklanması ortaya atıldığında tüm çiftlik sahibi beyler ayaklanmış, bunun zararlı olacağını öne sürmüşlerdi. Tabii, kendileri kefereye buğday satamayacaklar. Gözleri çakmak çakmak baktı bir süre. Tek tek süzdü delegeleri ve sesinin tüm gücüyle konuşmaya başladı. Yunanistan'ın küçücük bir işaretiyle dünyadaki tüm Rumlar aynı fikre hemen uyuyorlar. Çok acıdır ki bizde tamamen aksine oluyor. Anadolu'nun her yanında durmadan kongreler topluyoruz. Birimiz diğerinin ne istediğinden habersiz. Bu olacak iş midir? Öyleyse neden toplanıyoruz? Neden bunca söz? Bir birlik gerek bize. Artık ayrı ayrı konuşmaktan kurtulmalıyız. Ben İbrahim Bey'in söylediklerini bir an için gerçek sayıyorum. Diyelim ki bir uyuşmamız yok. Başka başka konuları tartışıyoruz. Öyle bile olsa tüm Anadolu kongrelerini bir yerde birleştirmek zorundayız. Zorundayız ki Yunan ve öteki devletler bizi dağınık güçler olarak nitelemesin. Bir an durakladı sındırgı delegesi Mustafa Bey. Derin derin soluklandı ve daha güçlü bir biçimde kelimelerin üstüne basa basa sürdürdü konuşmasını kaldığı yerden. Ben derim ki hatta birden fazla delege gönderelim. Kongrenin temsilcisi olarak gönderelim hem de. Gitsin. Anlatılanlar burada olanları. Cepheyi ve kazandığımız başarıları, birliğin yararını. İbrahim Bey tekrar söz istedi. Bahri Bey'in Denizli'ye delege çağırmaya gönderildiği gün yaptığı konuşmayı ansiyanlar gözleri parlayarak baktılar. Makamı hilafeti mi davet ediyoruz ki heyeti kiramdan bir zatı gönderelim? Ben muvafık görmüyorum efendim. Uşaklı tahta kılıçzade yine aynı şeyleri söyleyecekti anlaşılan. Galip Bey ondan önce davrandı. Efendim, biz Sivas'a kongrenin çağrısı üzerine bir delege göndermiştik. Yeniden göndermenin hiç gereği yok. O arkadaşımız da bizleri çok iyi temsil edebilecek nitelikte bir savaşçıdır. Bu bakımdan kongrenin böyle bir karar alması şimdilik gerekli değildir. Sevecen bakışlarla onayladılar. Sorun kendiliğinden çözümlenmişti. İçleri rahat, yürekleri dingin gündeme geçebilirlerdi. Hemen genel bağışlanma tasarısı sunuldu genel kurula. Hiç kimse aykırı fikir sürmedi ileriye, eller kalktı. Eşkıyalıktan milliciliğe dönüştüler bir anda. Sütten çıkmış kaşık benzeri tertemiz oluverdiler. General Minne'ye kongre tarafından hazırlanan karar örneğine uygun bir telgraf çekilerek durum protesto edildi. Yunanlılar büyük işkenceler yapıyor, hakları olmadan topraklarımıza giriyorlardı. 20. ayrımın sonu, sayfa 379.